Ayrım 33, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 463. İşverenler parlamentoya iş veriyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK, Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu, grevlerin işverenden çok topluma zarar verir hale girmeye başladığını öne sürerek, bunların toplumu etkileme halinde durdurulmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeye gidilmesini istemiş. Görmüşsünüzdür, tercümanı hilaf-ı hakikat bir kampanya, daha doğrusu bir tezgah açtı. Kendiniz dikin, kendiniz giyin diye. Nazlı Ilıcak biçecek, siz de dikip giyeceksiniz. Böylece Nazlı Hanım sayesinde üryanlıktan kurtulacaksınız. Bu patronlar garip yaratıklar. Terzi kuşları mı bunlar nedir? İlle de onların çizdiği patrona göre yaşayacağız biz. Onlar çizecek, onlar biçecek. Biz de dikip dikilip onların neşesine, zevkine, keyfine göre amel edeceğiz, amel olacağız. Kavramları da böyle kendi akıllarına göre biçiyor, patronlaştırıyor bu patronlar. Şu İbrahimoğlu'nun toplum anlayışına bakın hele. Süt sütçü, çiçek çiçekçi ve aynı mantıkla toplum toplumcu olamayacağına göre toplumculuk da onca ızlar gibi toplum dışı ve bir bakıma toplum aleyhtarı olanlara kalıyor zar. Nasıl devlet benim diyen muhterem devlet bana aittir, devlet benimdir demek istemişse bunlar da topluma sözüm ona sahip çıkarak toplum üzerinde sahiplik taslıyor. Toplum bizim, öyleyse toplum biziz demeye getiriyorlar. Giderek bizim çıkarlarımıza aykırı olan şeyler toplumun çıkarlarına da aykırıdır ayağına yatıyorlar. İbrahimoğlu der ki, grev hakkı anayasamızın tanıdığı bir hak olmakla beraber, mülkiyet hakkı, haberleşme hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyeti gibi diğer anayasal hakların üzerinde değildir. Grev hakkı bu haklarla çeliştiği noktada hak olma vasfını kaybeder. Peki grev hakkı öbür hak ve özgürlüklerle nerede ve ne bakımdan çelişiyormuş? İbrahimoğlu'na göre devlet tekelinde olan iş kollarında yapılacak grevler doğrudan milletimize zarar veren grevlermiş. Ben mi yanlış anlıyorum yoksa devlet tekelinde olan iş kollarında iş veren devlet olduğuna, devlet de milletle ayrılmaz bir bütün oluşturduğuna göre greve girişen işçiler millete karşı hareket etmiş, millete zarar vermiş mi oluyorlar? Öyleyse bu iş kollarında grev hakkı toptan kaldırılsın. Ama o zaman İbrahimoğlu'nun sözünü ettiği sözleşme hakkı nerede kaldı? Geçtik onu bir kalem. Bu hesaba göre bu iş kollarında millete en yararlı çalıştırma düzeni bedava çalıştırma, yani angarya olmaz mı? O zaman anayasanın bunu önleyici yaptırımları arada kaynamaz mı? Hem bu iş kollarında çalışan 1 milyonu aşkın işçi milletten sayılmıyor mu yani? Öyle bir mantık ki bu mantığı TİSK yöneticilerinin önüne koy, bakalım yiyebilecekler mi? Yani Genel Sekreter İbrahim'a göre özel kesimde uygulanan grevler de belli bir sürenin sonunda ve zincirleme olarak etkisini göstermekte. Piyasada mal darlığına ve bu malların daha da pahalılaşmasına yol açmaktaymış. Hoppala, madem ucuzluk istiyorsun bre İbrahimoğlu, grev hakkını kısıtlayacağın yerde mülkiyet hakkı genellemesi altına gizlediğin kâr etme hakkını kısıtlamayı, fiyatları denetleme yolunu niye düşünmezsin hiç? Millete daha az zarar veresiniz diye yani. Çünkü son yıllarda kâr oranlarınız artıp duruyor. Oysa gerçek ücretler Eylül 1977'de 100 olarak kabul edilirse, 1979 Eylül'ünde fiyatların artışı karşısında 100'den 54 düzeyine düşmüş. Vatan millet menfaati söz konusuysa kimin fedakarlık etmesi gerektiğini, kimlerin hakkının topluma zararlı olması nedeniyle kısıtlanması zorunluluğunun belirdiği meydanda. Nalıncı keseri gibi hep işçinin nafakasından yontma, Allah'tan reva mı? Madem toplumu bu kadar düşünüyorsun, fiyatlarına çüş desene biraz. Oysa sen belli ve makul süreyi aşan grevlerin amacını aşan grevler olduğu kabul edilmeli ve bu makul sürenin sonunda eğer grev devam ediyorsa, bunun bir hakkın suistimali olduğu görüşünden hareketle durdurulması hakkaniyetine uygun düşecektir diyorsun. Bu süreyi kim ve nasıl kestirecek? İşveren olarak sen, işçilerin makul isteklerine hayır demekle diretir, icabında lokaflarla çelişkiyi azdırırsan, bu sürenin makuliyeti ölçüsü rifailerce mi belirlenecek? Durdurulan grevlerin tarafsız bir organ kararıyla çözümlenerek topluma zarar verici niteliği ortadan kaldırılmalıymış. Niye açık konuşmuyorsun İbrahim? Türkeş gibi milli bir sosyal güvenlik kurulu kuralım, işçilerin sırtına birer damga basıp kunta kinte gibi çalıştıralım demiyorsun da dilinin altındaki baklalarla fal açıyorsun. Çalışma kampları açacağına. 10 Nisan 1980. Mizaha yeni bir soluk. Egemenlerin bizleri hazırlıksız yakaladıkları şu saldırı hazırlığı günlerinde, işçi sınıfının yine derme çatma direnci arifesinde, gündemdeki ilk maddemiz yığınlar içinde baş veren öfkeyi elden geldiğince bilinçlendirmek, siyasallaştırmak için önce bir kahkaha köşkesine çekip boşaltmak değil, uslandırmak değil, uslaştırmaya çalıştırmaktır. Kahkaha öfkeyi sulandıran değil, öfkeyi çeliğe su verir gibi keskinleştiren bir ana işlem. Egemenlerin yalan yapmacık ciddiyetine karşı yalanlayıcı bir alaylılık gerek. Kasılıp kalmak, susarak da olsa yalana istemeyerek katılmak değil. Yalanı kahkahanın bombasıyla olduğu yerde patlatacağız. Ölçümüz bizim yaşamak, insanca yaşamak, insanlarımızı yaşatmak olduğuna göre yanlışı insan düşmanına dağıtacağız. Ama emeğiyle, alın teriyle yaşayanı koruyacağız. Daha doğrusu o kardeşlerimizin yaşama direncinin önüne dikilen ideolojik engelleri yıkacağız. Böylece hem biz yazar çizer takımı bireyci olmasak bile masa başı yalnızlığımızdan kurtulacağız, hem de onca kalabalıklığına karşın ortaklaşalıktan, sınıf doğrultusuna dayanışmadan yoksun yığınlara bir kahkaha ışığı çevresinde buluşma olanağı sağlayacağız. Bunu yaparken güncelden ama egemenin politik güncelinden değil hareket edeceğiz. Yani günlük yaşamın, hepimizin yaşamının çevresinden hareket ederek yaşanan günün tarihselliğine varmayı deneyeceğiz. Tek tek olayların ilmiklerinden sınıfsal mücadelenin örneklerini çıkarmaya çalışacağız. Bu kadar alçak gönüllü yola çıktık derken, bu kadar iddialı konuşmak yadırgatıcı bile olsa, okuyucularımız en azından burcu ve erdemlerinden biri olan alçak gönüllülükten arınmış olduğumuzu görerek, bizim büyük burunlarımızı kırılmak üzere önlerine uzatışımızı inşallah yumruksuz karşılarlar. 10 Nisan 1980 Demirel Kurt Kapanı'nda. 4 Amerikan senatörüyle görüşmesinden sonraki demecine bakılırsa Demirel mangalda kül bırakmıyor hala.
Türkiye kendini savunacak güçtedir. Biz kendi vatanımızı her şart altında bekleriz. Bunu kimseye dayanmadan yaparız. Ayrıca kimseye yük olmayız. Ama bir ittifakın üyesiyiz. Buna savunmamızı güçlendirmek için girdik. Türkiye hasta adam değildir. Sorunları vardır ama bunları aşacaktır. Yunanistan NATO'dan kendi arzusuyla ayrılmıştır. Dönmesine biz karşı değiliz. Aradan geçen 6-7 yıl içinde değişen durumlar meydana gelmiştir. Bunlar kale alınmadan bir çözüme varılamaz diyerek efeliği elden bırakmıyor.
Lakin o mangal yüreğinde eski ateş yok. Masaya yumruk vurursa can acısıyla "Almanya!" diye haykırmaktan korkuyor. Buraya teşriflerinde Umman üstündeki subayların Basra Körfezi'ni tarumar etmek için sabırsızlandığından dem vuran aslan cinotriler ertesi gün aşağıdan almaya başlıyorlar biraz. Türkiye'nin İran politikamızla ilişkin görüşlerini aldık. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın can alıcı maddesi Ege'ymiş, onu öğrendik gibisine yuvarlak laflarla gazetecileri atlatıyorlar. Böylece sanırım Neylüfer Yalçın'dan bu kadın diye söz etmekten gayri bir gaf yapmaksızın Atina'ya yollanıyorlar. Neylüfer kardeşimizin aynı kadın hakları savunucusu hassasiyetini televizyondaki o mertli namertli tıraş bıçağı reklamlarına da göstermesini temenni ederek geçelim şimdi Süleyman'ın kerakkesine. İran'daki Amerikan rehineleri sorununun Orta Doğu'yu hop oturtup hop kaldırması yüzünden herhalde Türkiye'nin iki büyük blok arasında son 10-15 yıldır ayak sürüye sürüye izlediği denge politikasının rehine verilmiş olduğu gözden kaçırılıyor ya da kaçırılmak isteniyor. Hükümet ekonomik bunalım karşısında radikal köhtenci bir tutum almayı seçmiş. Bir bakıma karma ekonomiden caymayı da içeren bu tarihi kararın başarıya ulaşması, dışarıdan gelecek para yardımına, borca ve eski borçların hemence ertelenmesine bağlı. Tek yol budur diyor Turgut Özal. Demirel de aynı havayı çalıyor. Yani burjuva egemenliği Türkiye'de ya da bu yoldan kurtulacak ya da batacak. Oysa şimdiye kadarki belirtiler, Amerika'nın borusunu öttürdüğü uluslararası mali odaklar, Türkiye'ye can kurtaran simidi atmaya pek o kadar meraklı gözükmüyorlar. Enver Paşa'yı mezarında hasedinden çatlatacak bir tehallükle ellerine sarıldığımız Almanya bile hafiften kıvırtmaya başladı. Hermann Höfer'le kendi Dışişleri Bakanı arasında Türkiye'ye yardım konusunda anlaşmazlık çıkmışmış falan filan.
Diyeceğim Süleymanları bu büyük badireden kurtarmadan, kurtarabilirlerse elbet pahası da karşılığı da büyük olacak. Ekonomik değil bu karşılık. Nemiz var ki neyi vereceğiz? Bu ekonomik necatın fidyesi olsa olsa dış politikada mutlak teslimiyettir. Madem ocağına düşmüşün, o külhana ateş küreyeceksin, çare yok ve de terleyeceksin. Şimdi Demirel'in 5 dakikada bir don gömlek değiştirircesine terlediği gibi. Bir köşe yazarı arkadaşımız Amerika para veriyor, Doğu bloku da elektrik diye özetliyordu durumu. Demirel para gelsin de karanlıkta kalmaya razı. Nasıl olsa memleketimiz Orta Doğu'da Batı koltuk evinin çıkarları uğruna koptu kopacak çıngarın obüsleriyle aydınlanır hesabına aydınlanacağı kadar. Hele Ege Karaman Nisle Demirel arasında bir Karaman koyunu gibi dostça üleştirilse ne oyunlar çıkacak bunun ardından. Umman, Atina, Ankara, o fırtına üçgeni nasıl bomba uçakları üfürecek? Basra Körfezi üzerine. Dışişleri Bakan Yardımcısı Komer, herhalde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde arabası yakılan herifin ya kendi ya da bir yakını, Basra'yı müttefiklerimizin, Almanya'nın, Yunanistan'ın, Türkiye'nin vesairenin petrol çıkarları uğruna korumalıyız diyor. Bizi korumak için Basra'yı koruyacağına göre Amerika, biz de Amerika'ya yardımcı olacağız elbet. Ve böylece araba değil, bu sefer Doğu blokuyla ne kadar köprü varsa aramızda hepsini yakacağız. Aleya iacta est demiş Sezar, Rubikon nehrini geçerken. Ok yaydan çıktı. Türkiye'de Burjuva'nın Türkiye'yi içine soktuğu çıkmazın yayından çıkacak bu alevli ok, Orta Doğu'da kim bilir hangi çadırları tutuşturacak, hangi hanümanları söndürecek. Bülent Ecevit'in yakasındaki 6 okta seyre bakıyor ve bakacak onun ardından. Sen misin Kıbrıs'a çıkartma yapan? Onlar ermiş muradına, sen çık bakalım tahta kurulu kerevetine. Demirel de düşünde Arabistan, Acemistan kumlarında güreşsin Erbakan seraplarıyla. Zaten girmiş MHP'nin kurt kapanına, bir yerine çöp batar diye mi korkacak? 13 Nisan 1980 Nazi Almanya'sından bir sahne. Köln şehrinin, ki bizim işçiler Kölen diyorlar ona, merkez kışlasında 30 Ekim 1936 günü kışla yöneticileri, tutuklu gözaltı ve gözüstü devrimciler koğuşunda Rosa, ki gül demektir, türkülerinin coşması karşısında bir bakıma teknoloji yerinde bir kullanımla hoparlörlere Deutschland, Deutschland, Über alles marşını dayayarak bastırım uygulamışlar. Küçücük mekanda onca büyük bir sesin boğultusuna giren devrimciler de 9 mu 6 mı belli değil, S.A.'yı nasılsa kıstırıp rehin almışlar. Deutschland bundan dolayı pısacak susacak değil ha. Ama devrimciler de hunnak olma pahasına gül türküsünü ürüyerek haksız dirençlerini sürdürmüşler. Derken bunu işiten garnizon komutanı kışlaya şeref vermiş, koğuşa gaz bombaları yağdırılmış gayet medeni bir şekilde. Devrimciler de gayrimedeni bir biçimde kroki durumuna girmişler. Kroki durumu biliyorsunuz beynin işlevini ve bedensel melekeleri yitirtecek derecede ağır bir uyuşma halidir. Bunun üzerine garnizonun bokus takımı içeri salınmış. Devrimcilerde ne kırılmadık ağız, ne burun, ne de dökülmedik diş kalmış. Devrimciler böylece gül türküsünü okumanın cezasını çekmişler. Ama garnizon bokus takımı bu örneksel temrin ve antrenmandan alabildiğine yararlandığı için Almanya'nın o yılki olimpiyatlara giren milli bokus takımına 2 siklet sokmuş. Biri olimpiyat ikincisi, öbürü de üçüncüsü olmuş. Spor dediğim böyle olur işte. Bunun bizim bokusçularla ne ilgisi mi var? Yok be kardeşim, yok. Ondan işte hep böyle sonuncu geliyoruz ya. Nerede bizde o düzen, nerede bizde öyle garnizon komutanı? Biz kapılmışız hümanizma diye bir alıklığa. Bu böyle gider. Oysa Sultan Selim nasıl temizlemişti Yeniçerileri. Bizde yürek kalmamış, yürek. Bu gibi sporlarda, yani güreş, judo ve bokus sporlarında yeniden varlık gösterebilmemiz için, yani dünya çapında, bize Yeniçeriler değil, eski Sultan Selimler gerek. Öyle bir vuralım ki şaşsın felek ve çalsın dümbelek. 19 Nisan 1980 Tan yeri ağrıyor. Hayır, habermiş meğer ağrıdan. Kopar gibi oluşu eklemlerimin. Aylar var ki ağırdan ağırdan bir değişim geçirmekteymişim. Masalları bir ansıyın hele. Cazlı bir süreçtir her mucize. Dövme bir güldür ki iğnelerle, cazır cazır işlenir tenlerimize.
Vakte erişip lakin açtı mıydı da bilincimizde al yuvarlı resmi. Şıp diye erdim sanırsın murada, unutun bütün çektiklerini. Hem ne varsa halklar tarafından yaratılmış, yani halk edilmiş ve ne getirdiysek dağın kafından, aşk, dil, bilim, çağdaş teknik ve uğraş, hepsi de kan, döl ve ter dökerek hak edilmiş mucizelerdir. Eskiden kötrüm bir ozandı bu gerçek, onu yürüten şimdi de bu dizelerdir. Halklar tarihin örsünde dövüle dövüle çelikleşerek büyük oluşumları, dönüşümleri, devrimleri gerçekleştirirler. Türkiye anamız da bir doğumun sancıları içinde. O dünyaya gelişin güzelim aykırışını kendi hançeremizden çıkarcasına hep birlikte işiteceğiz yakındır. Nereden mi bildim? Onu bilmeyecek ne var? Baksanıza egemenler işlerin eski minval üzere yürümeyeceklerini çoktan anladılar. Bu düzenin ancak zorbalıkla yürüyebileceği kafalarına dank etti. Aşikare vurdular artık sömürenin kuklaca iplerini. Sosyal hukuk devleti örtüsü bir striptizci çalımıyla soğumaya yüz tutmuş bu vücudun üstünden çekildi çekilecek. Öte yandan emekçi yığınlar da gayrı bu düzen içinde yaşamaya razı olmazlıklarını ortaya koymaya başladılar. Halkımız dile geliyor yavaş yavaş, laf ebeleri sıfırı tüketti. Gerçek ebe yani halk, Türkiye ananın bileğinden tuttu, nabzını dinliyor. Bu 1 Mayıs içeride dışarıda toplu ya da dağınık ya da Mersin'de örneğin kutlanmasına kutlanacak elbet. Ama bilelim ve ona göre davranalım ki yılın 365 gününü 1 Mayıs kılacak yüce bayramın arifesindeyiz. Ayağımızı denk alalım filan demiyorum. Sadece adımlarımızın birbirine denk düşmesine bakalım. Ağrılar sıklaşıyor, saflarımızı sıklaştıralım. O nur topu bedbenin Türkiye ananın karnına küçücük yumruğunu çarpa vurduğuna bakarak biz de yumruklarımızı kaldırarak ona selama duralım. 30 Nisan 1980 Kovboy aklı. Missouri adlı o deniz canavarının sırtında Washington Büyükelçimiz Münir Bey ile birlikte İstanbul'a gelişi sıralarında Abanoz Sokağı'nın duvarları Ankara fermanıyla badana edilir ve adı büyük bir ozanımız bu muhteşem olayı marnel yakalı ve güvercinli bir kasideyle kutsarken dillerde dolaşan radyo mikrofonlarını aşındıran bir şarkı vardı. Amerika, I love you diye. Neylersiniz ki kovboyların kaderi bu. Gün geliyor, aşıklıları, hizmetleri, atları, avratları ona öfkeleniyor, öçleniyor. İntikamlarını da alıyorlar. Bu yazımın başlığını da bu gerçeği vurgulamak için Tercüman gazetesi yazarlarından, sayılı antikomünistlerimizden ve Amerikan perverilerimizden Ahmet Kabaklı'nın bir yazısının ser levhasından aşırdım. Kabaklı makalesine Ecu Rufya kitabımızda Mr. Carter Almorica kralı El Kaatır diye geçer deyip başladıktan sonra şu sonuca varıyor. Afganistan'daki Rus canavarlıklarını def etmesi için dünyanın ümit bağladığı bir Amerikan Cumhurbaşkanı düşünün ki kongresine, senatosuna ve hiçbir müttefikine, NATO'ya bile haber vermeden 3. Dünya Harbi'ni alevlendirebilecek bir kovboyluğa kalkışmış. İran'a gizlice helikopterler, uçaklar, komandolar indirmiş. Sonra da topal bir katır gibi yolda kalmıştır. Böyle bir Amerika'ya dünya nasıl güvenecek, onu mütecaviz Ruslardan nasıl ayırt edecektir? Dünyamızın başı cidden beladadır, yazık. Aklımızı başımıza toplayarak hiçbir mütecavizin aleti olmamaya çalışalım. Demirel'de, Erkmen'de, Bakanlar Kurulu'da söz konusu kovboyluk üzerindeki beyanlarında dillerini çürük dişlerinin kovuklarına gizlemeye çalışıyorlarsa da emin olun içlerinden Amerika'ya lanetler yağdırıyorlar ve Carter'a katır tepmişe dönesin diye beddua ediyorlar. Şah dehlendikten sonra aslanlıktan boğalığa soyunan İran'ın sırtında rodeo gösterisine kalkacak zamanı buldun değil mi tam? Patlamadın ya yav, şu bizim mangır işleri yoluna girinceye kadar bekleyemez miydin? 53 götü boklu rehinenin esamisi mi okunur? Biz Kızılderi'de 3 kikiriyi cenneti alaya yolladık da sesiniz sedanız çıkmadıydı ama. Yeniden cumhurbaşkanı seçilmekse bütün merakın, bizdeki gibi uzatırsın turları biraz, o zamana kadar Hümeyni de zaten mortayı çeker. Sen de bu şaibeden aklanıp piripak dönersin Beyaz Saray'a. Bu sıçlı karter bez getir curcunasında olan bize oluyor be. Derdimiz zaten başımızdan aşkın. Bir de senin altını mı temizleyeceğiz? Demirel böyle kötü kötü söyleniyorsa yerden göğe haklı. Bir yanda Sovyet elektriği ile İran petrolü, öbür yanda Amerikan doları. İki ateş arasında kalmış biçare. Yukarı tükürse batılılık pis bıyığı, aşağı tükürse sakalı şerif. Ne İsa'ya, ne Musa'ya, ne de Hazreti Muhammed'e yararlanabiliyor. Sağdan Erbakan Hoca, soldan Ejo bastırıyor. Sıayı ver, siayı var, çığını var, sırtlanı var bunun. Hele o üstler sebebi mevti olacak alimallah. O incirlik üstü nefsine mukayyet olmasa ocağına incir dikecek. Hoş mukayyet olsa da ne fayda? Baksana Associated Press'e göre İsrail Radyo Telekomünikasyon Dinleme Servisi uzmanı Mickey Gurdus adındaki çıfıt Amerikalı rehineleri kurtarma harekatı sırasında Amerikan uçaklarıyla helikopterleri arasında geçen konuşmalara dayanarak verdiği bilgide operasyonu yöneten Amerikan komutanının içinde bulunduğu uçağın harekat bittikten sonra Türkiye'deki bir havaalanına indiğini bildirmiş. Gazeteciler ne diyorsunuz buna diye soruyorlar. Demirel hiç kimse öküzün altında buzağı aramasın diye cevap veriyor sözde. Oysa gazetecilerin buzağı filan aradıkları yok. Sadece hep birlikte dev bir öküzün altına düşmüşlüğümüzden söz ediyorlar. Çare soruyorlar Demirel'den. Ama Hazret çaresizlik içinde ne yapsın? Buzağı değil, ha düştüm ha düşeceğim. Nerede o acep diye tuzağı arıyor harıl harıl tuzağı. Ama oturduğu yerden çünkü bir kıpırdasa dananın kuyruğu kopup boynuna dolanacak, biliyor. Kumda oynuyor onun için. Deşti Lut çölünde çöplenen Carter'dan ders almamışçasına. Velhasıl çok sıkıştı Demirel. Oturağını miğfer diye başına oturtup, oturduğu yerden yurttaşları için düşmana karşı seferberliğe çağırması bundan. Oysa bir iç düşman varsa o da kendi içindeki şeytan. Yani Amerikan kepçesiyle midesine indirdiği faşizm. 2 Mayıs 1980. 33. ayrımın sonu. Sayfa 477.